Merhaba, ben Erdo Özdağ. Donanım Haber olarak Toshiba'nın Türkiye'deki merkez üstündeyiz. Yanımızda da Toshiba'nın Türkiye'deki bir numaralı ismi Aytaç Biter var. Kendisiyle özellikle IFA fuarında yeni tanıtımı yapılan ürünler üzerine konuşacağız. Aytaç Bey, öncelikle merhaba.
Merhaba.
Şimdi IFA fuarında pek çok firma gibi Toshiba'da pek çok yeni ürün lansmanını yaptı. Bu fuar kapsamında aynı zamanda Toshiba'nın daha önce aslında olmadığı bazı alanlarda girdiğini gördük. İsterseniz önce onunla başlayalım. Toshiba kamera pazarında zaten uzun süredir var. Yani bazı diğer rakipleri gibi kendini çok fazla göstermese de bazı özel ihtiyaçlara yönelik çok fazla sayıda zaten kamerası vardı. Şimdi de aksiyon kamerası pazarına girdiler. Camelio X-Force adını verdikleri yeni bir kamerayla. Siz de aksiyon sporlarından gelen bir aslında sporcusunuz aynı zamanda, otomobil yarışçısınız. Bu açıdan bakıldığı zaman Toshiba'nın yeni kamerasını siz öncelikle bir sporcu olarak nasıl buldunuz? Sonrasında pazarda nasıl konumlanır bu kamera?
Evet, bu aksiyon kamerası, kişisel olarak söylüyorum, tam aradığım şey kamerayıydı. Çünkü pazarda bulunan kameraların hepsini, hemen hemen hepsini kullandım. Hı hı. Biliyorsunuz ben Türkiye Şampiyonası'nda ve Avrupa ve Dünya Şampiyonası'nda yarıştım ve yarışmaya devam ediyorum. Hı hı. Bizim herhangi bir yarışta aracımızda en az 3 kamera bulunuyor. Bunlardan bir tanesi ön, bir tanesi arka, bir tanesi de sürücüyü çeken kamera. Hı hı. Ve bu kameraların görüntü kalitesi, o darbe, titreşim, sıcak, soğuk gibi ortamların hepsinde çalışabiliyor olması lazım. Bu anlamda aksiyon kamerası bizim yaptığımız sporda olmazsa olmaz bir şey. Ve bu kameralarda pazarda çok fazla seçenek yok. Mevcut ürünler arasından seçmek zorundasınız. Ve bir takım eksiklerine rağmen mevcut ürünlerle işinizi görmek zorunda kalıyordunuz bence bugüne kadar. Çünkü Toshiba'nın yeni aksiyon kamerası birçok eksikliği gidermiş gibi görünüyor. Tabii artıları eksileri tartışılabilir ama benim kendi kullanım açısından öncelikle kameranın üzerinde bir ekran olması şart. Hı-hı. Çünkü ne çektiğinizi görmeniz lazım. Ben aksiyon kamerasında, Toshiba'nın yeni kamerasında bunu gördüm. Üzerinde, hı-hı, küçük bir ekranı var ve bu ekranda ne çektiğinizi görebiliyorsunuz. Hı-hı. Yine fazladan ekranın üzerinde bir takım ayarlar, örneğin zoom ayarı gibi ayarlar var ki bu da benim için gerekliydi. Çünkü araca daha çok roll cage yerleştirdiğim kamerada kullandığım araca bağlı olarak ya da farklı araçlarda farklı ayarlar yapmak gerekebiliyor. Bazen aracın ön kısmını görmek istemiyorsunuz, hı-hı, sadece yolu görmek istiyorsunuz. Bazen
arkadaki rakipleri görmek istiyorsunuz.
Arkadaki rakibi görmek istiyorsunuz. Dolayısıyla yerleştirebileceğiniz alternatifler çok, hı hı, değil. Genellikle roll cage'e takıyoruz kamerayı ve taktığımız yerde de yolu ve aksiyonu en iyi görecek şekilde yerleştirmek ve görüntüsünü ayarlamamız gerekiyor. Bu açıdan hem üzerindeki kamera hem de üzerindeki ayarlar bu işte çok önemli bir, hı hı, yardımcı ve yeni kamerada bunların olduğunu görüyorum ve buna tabii çok sevindim.
Tabii şunu söylemek lazım. Söz konusu aksiyon sporları olduğu için muhtemelen belki o sahneyi tekrarlayamayacaksınız. Belki hayatınız boyunca tekrarlayamayacaksınız. Evet. Şu an zaten arkamızda sizin yarışlarda kazandığınız kupalar da var. Yani bir profesyonel sporcu belki o damalı bayrağı ilk gördüğü anda kuşkusuz o anın ölümsüzleşmesini isteyebilir. Bu açıdan aksiyon kameraları zaten tüm markalar için önemli bir argümandı. Ancak Toshiba'nın tabii buradaki en büyük fark yaratan unsuru dahili bir ekrana sahip olması. Hani bugün piyasanın en popüler ürünlerine baktığınız zaman üzerinde bir ekran yok. Ekran almak isterseniz $100'lık bir ekstra maliyetle daha karşılaşabiliyorsunuz. Kaldı ki cihazın üzerinde ekran olmadığı için cihazın sunduğu söylenen o pil ömrü de aslında ekransız pil ömrünü yansıtıyor. Bu da tabii ki bir başka handikap olarak ortaya çıkıyor. Toshiba'nın kamerasına baktığımız zaman 60 metreye kadar su geçirmediğini görüyoruz. Aslında bu da çok önemli çünkü bu da yine sınıfının standartları belirleyebilecek bir teknik argüman olarak karşımıza çıkıyor aslında.
Evet, bugüne kadar 3-5 metre, 10 metre derinliğe kadar çalışan aksiyon kameraları vardı ama 60 metreyi ilk defa gördüm. Bu da faydalı. Gerçi benim yaptığım spor için değil ama genel olarak böyle bir kameradan bu tür özellikler bekleniyor. İkincisi, kameranın aksesuarları çok önemli. Hı hı. Bu kamerayı monte etmek için bir takım aksesuarlara, aynen, ihtiyacınız var. Örneğin bisikletin gidonuna, kaykaya, bir aracın roll cage'ine veya belinize, kolunuza, ayağınıza bağlamanız, hı hı, gerekebilir yaptığınız spora bağlı olarak. Toshiba kameranın birçok aksesuarla birlikte geldiğini, örneğin kaska takabileceğiniz, hı-hı, bir housing koruyucu üniteyle birlikte geldiğini ya da bisiklet gidonuna bağlayabileceğiniz, koluna bağlayabileceğiniz. Bu aksesuarların yanında gelmesi büyük avantaj. Uzaktan kumandası yanında geliyor.
Aynı zamanda yazılımla, evet, bir tablet ya da telefondan,
evet,
kontrol edebiliyorsunuz.
Evet, yazılımla bir bilgisayardan, tabletten, hı-hı, uzaktan kablosuz olarak kontrol edebiliyorsunuz. Bunlar tabii güzel özellikler.
Tabii bu kamera aynı zamanda Full HD, 60 kare saniye performansında video kaydı da yapabiliyor. Böyle teknik özellikleri de mevcut. Ama benim orada aslında sormak istediğim bir önemli konu var. Bunu aslında belki sporcu kimliğinize daha iyi cevaplayabilirsiniz. Şimdi kamera diğerlerinden farklı olarak Japon mühendisinin üzerine yansıtıyor. Pek çok ekstra fonksiyon koyulmuş. Hani bir aksiyon kamerasının artık bir zoom özelliği de var. Yani görüntüyü de yaklaştırabiliyoruz. Ama hani burada söz konusu aksiyon sporları olduğu için bu kamera hani düşsün, kalksın, düştüğünde tekrar kullanılabilsin diye tasarlanmış. Yani bu kadar fazla elektronik ekstra özellik acaba diğerlerine kıyasla bu aletin uzun vadede daha çabuk bozulmasını sağlayabilir miyiz? Yani hemen bu aksiyon sporları için aklıma gelen bir unsur oldu açıkçası.
Markalı üreticiler dışında birçok üreticinin yaptığı kameralar vardı. Tabii ben seçenek az derken onları kastetmiyorum. Çünkü gerçekten orada ömür ve güvenilirlik konusu çok önemli. Dediğiniz gibi belki hayatınız boyunca tekrar yaşayamayacağınız bir anı çekiyorsunuz ve risk almak istemiyorsunuz. Ve bu zaman zaman çok da kritik olabiliyor. Hı hı. Bu anlamda ben Toshiba'nın ürününe tabii ki güveniyorum ve 60 metre su altında çalışabildiğini iddia etmek bunun yeterince dayanıklı olduğunu da ispat ediyor bir yerde bence. Hani bu 60 metreye dalmayacağım belki ben ama en azından böyle bir kapasiteye sahip olduğunu bilmek bunun dayanıklılığı ile ilgili de bir ipucu vermesi açısından benim için güven verici. Diğer taraftan örneğin aksiyon kameralarının kayıt esnasında sadece biz o anı ölümsüzleştirmek için kaydetmiyoruz. Aynı zamanda herhangi bir itilaf durumunda durumu açıklığa kavuşturmak için kullanıyoruz. Hı hı. Örneğin bir kaza anında, bir geçiş anında, bir temas darbe anında daha sonra yarış direktörlerine bunu sunmanız ve ispat etmeniz, belgelemeniz gerekiyor. Hakemlerin bunu inceleyip onun üzerinden hı hı. karar vermeleri gerekiyor. Zaman zaman bu karar bir ceza verme ya da vermeme yönünde kararlar olabiliyor ve o sonucu etkileyen bir öneme haiz olabiliyor. Bu anlamda aksiyon kameraları amatör ya da profesyonel her şekilde ayrılmaz bir parçası oldu artık sporun.
Aslında burada çok önemli bir konu aklıma geldi. Özellikle bazı ülkelerde, bazı uzak doğu ülkelerinde ve Rusya'da sigorta ve kasko şirketleri artık aracın önüne bir kamerayı zorunlu hale getirmiş durumdalar. Hani kaza anında görüntüyü tespit edebilmek açısından. Evet. İleriye dönük olarak bu kameralar aslında bu işler içinde kullanılabilir mi acaba?
Elbette benim şahsi fikrim bütün otomobillerde bu zorunlu olmalı. Hı hı. Daha sonra aynı uçaklardaki kara kutu gibi
bir kaza anında
bunlar incelenmeli. Bu sadece kazanın oluş şekli veya da kazada kim suçlu kim değil gibi bir işe yaramaknın da ötesinde ileri dönük sadece kullanıcılar için değil üreticiler için de bir takım hı hı. faydalı bilgiler verebilir ve bu bilgilerden yararlanarak geliştirme safhasında bir takım değişikliklere gidilebilir ya da ürün geliştirmelerine hı hı. gidilebilir. Diğer taraftan kayıtların saklanması gerekebilir. Belki bu kayıt esnasında etraftaki objeler ya da etraftaki olaylardan başka bilgilere bile erişilebilir. Hı hı. Yolun özelliklerine de bakılabilir. Hı hı. Bence her araçta mutlaka bir kamera olmalı ve bu kamera sürüş süresince kaydetmeli ve bu tür durumlarda da erişilebilir olmalı.
Hatta belki güvenlik güçlerinin bile kasklarına, araçlarına vesaire koyularak hani bir toplumsal olayda da bu tür görüntülerin sağlıklı bir şekilde elde edilmesi sağlanabilir. Bu kamerayla ilgili son sorum Türkiye'ye gelecek mi acaba? Hani çünkü bakıldığı zaman çok yeni bir ürün. Toshiba'nın dünya genelindeki operasyonlar açısından yeni bir ürün. Siz Türkiye'ye getirmeyi planlıyor musunuz?
Elbette Ekim sonunda ilk pre-production, ilk üretim var. Hı hı. Ekim'den sonra da yani Kasım, Aralık aylarında seri üretim var. Bu sene içinde pazara sunmayı
fiyat
planlıyoruz.
Fiyat 3 aşağı 5 yukarı belli mi? Yani ya da o noktada rekabetçi olacağınıza inanıyor musunuz?
Fuarda ilk görüşmelerimizde 250 euro mertebesinde bir fiyat konuşuldu. Sanıyorum 700 liranın altında bir fiyatla pazara KDV dahil pazara sunabileceğiz gibi görünüyor.
Evet, yani o açıdan bakıldığı zaman herhalde piyasanın şu anki ağırlıklı oyuncusunun orta segment modeline fiyat anlamında rakip olup ama bazı özellikler açısından en azından üst segmentteki ürünle mücadele edebilecek bir ürün olacak gibi görünüyor.
Evet, orada en üst segmentteki tek bir ürün var zaten. Oradan tek eksiği 4K Ultra HD kayıt yeteneği yok gibi görünüyor ama diğer taraftan o üründe de 15 kare saniye zaten 15 kare saniye çekmezdim yani diye düşünüyorum. Ama Full HD 60 frame per second bugünün kullanım uygulamalarında şu an kullandığımdan daha üst bir ürün olduğunu söyleyebilirim.
Evet, aksiyon kamerası ile ilgili gelişmeler böyleydi ama Toshiba'nın standında aksiyon kamerası aslında daha az ön plana çıkan bir üründü. Daha önemli bazı konular var. Bunların başına tabletler geliyor. Evet. Tablet tarafında biz zaten bir ön inceleme paylaştık. Tegra 4 ile yeni Encore Pro tabletiniz var. Yüksek çözünürlük Tegra 4. Özellikle ben Tegra 4'ün performansına şaşırdım. Yüksek çözünürlükte bile oyunları kabul edilebilir performansı oynatmayı başarıyor. Hemen tabletle ilgili çalışmalarınızı sorayım. Daha önceki videomuzda siz zaten Tegra 4'ü getirmeyi planladığınızı söylemiştiniz. Artık ürün de hazır. Evet. Lansman da yapıldı. Bu konuyla ilgili olarak siz Türkiye için neler planlıyorsunuz?
Tegra 4'lü üründen ilk parti bu hafta elimize ulaşıyor. Böylece fuarlı eş zamanlı olarak pazara da sunmuş oluyoruz.
Aynı zamanda Türkiye Tegra 4'lü tablete kavuşan ilk ülkelerden bir tanesi olacak bu şekilde.
Doğru. Biz orada ürünü mümkün olduğu kadar çabuk almak istediğimizi çok önceden belirtmiştik. Ve işte dediğim gibi fuarlı eş zamanlı olarak şu an gümrükte önümüzdeki haftada pazarda olacak. Maalesef ilk üretimden aldığımız için biraz adet kısıtlı. Ama diğer taraftan son derece donanımlı, çift harman kardonlu hoparlörlü, kalemiyle ekranda not alabileceğiniz ve her türlü programda kalemle yazıp çizebileceğiniz, yazınızı tekste çevirecek bir takım içinde TrueNote falan gibi aplikasyonlarla da zenginleştirmiş. Çok donanımlı, yüksek rezolüsyonlu, 2K ekranlı bir tablet bu. Son derece güçlü bir tablet olarak pazara sunuyoruz.
Açıkçası cep telefonlarında biz hani ses özelleştirmelerine sahip cep telefonlarını görmüştük, akıllı telefonlar, ama tablette ilk defa bu derece sesin ön plana çıktığı bir ürünle karşı karşıyayız. Ben fuarda deneme şansı yakaladım hakikaten Harman Kardon. Kaldı ki DTS ses desteği de veriyor. Yani ses tarafında yazılımsal özelleştirmeleri de var. Yani tam anlamıyla bir eğlence cihazı olmuş diyebiliriz aslında.
Evet, aslına bakarsanız tabletin kullanım şekillerine bakarsak ağırlıklı eğlence. Bence hala notebooklar iş konusunda dominant pazarda ve tabletler daha çok oyun, eğlence, film, internet uygulamalarında çok kullanılıyor ve bu anlamda bence tabletteki iyi ses sistemi, çevreleyen ses özelliği ondan edindiğiniz tecrübeyi, eğlenceyi arttıracaktır.
Tabii Android tarafına baktığımız zaman tabletler daha böyle eğlence odaklı cihazlar gibi görünüyor ama bir de işin Windows ekosistemi var. Biz IFA'da Tegra 4'lü cihazınızı kullanmıştık. Daha sonrasında IDF için Amerika'ya gittiğimizde orada da Windows Intel'in Bay Trail platformunu kullanan Windows 8.1'li cihazınızı görme şansı yakaladık. Bakıldığı zaman 8 inç. Intel'in platformu ciddi derecede vaatkar bir platform. Performans anlamında zaten Intel hep iyiydi. Şimdi güç tüketimini de rakip çözümleri eşdeğer seviyeye getirmişler. Bu açıdan bakıldığı zaman iyi bir Windows 8.1 deneyimi, yüksek performans ve içerisinde muhtemelen ofis de çıkacaktır diye tahmin ediyorum. Hani tabletlerin iş dünyasına girişi de herhalde bu vesileyle daha hızlanacak gibi görünüyor. Yani bu tabii Toshiba'ya özel bir durum değil. Intel'in platformunun hızlanması, Windows 8'in 8.1 ile birlikte daha tabletimsi olmasıyla birlikte herhalde Toshiba'da bundan faydalanıp iş dünyasına da tabletlerini daha fazla entegre etmeye çalışacak gibi görünüyor.
Evet, mevcut tabletlerimiz 10.1 inç ekran boyutunda. Biz pazardaki trendlere paralel olarak 7 inçin de tercih edileceğini düşündüğümüz için 7 inç bir Android tablet beklerken Toshiba 8 inç Windows 8.1 tableti lanse etti. Bu tablette şunu görüyoruz. Öncelikle avuç içine sığan en büyük ekran boyutu 8 inç. Böylece avucunuzun içine sığabilen bir cihazdan bahsediyoruz ama tam bir PC performansından bahsediyoruz. Bu PC performansı Windows 8.1 yani yeni versiyonuyla güçlenmiş. Böylece Ekim'in ortasından sonra dünya lansmanıyla eş zamanlı olarak pazara sunulabilecek. Ve tam bir PC deneyimini avuç içinde yaşayabileceğiniz donanımla geliyor. Tabii. Güçlü bir işlemci, hızlı bir cihaz, dokunmatik bir cihaz. Bence en ideal konfigürasyonlardan
orada
biri olmuş.
Orada PC deneyimi için tek bir soru işareti var, klavye. Sizin yeni tabletinizle beraber bir klavye çözümünde siz Türkiye piyasasına sunacak mısınız? Yani o tableti aldığımızda sonucunda sahip olup platforma yazılım itibariyle aslında bir dizüstü bilgisayardan da çok farkı yok bakıldığı zaman. Dizüstü bilgisayar olmasını sağlayan tablet tarafında Türkiye için bir planınız var mı?
Öncelikle bu ürün Toshiba tarafından bir tablet olarak üretildi. Klavye konusunu bizim Android tabletimizde de bir klavye, hatta klavye artık koruyucu kılıf şeklinde bir çözümde var. Toshiba'nın kendisinden gelen, ama biz orada pazarda artık o kadar çok ürün ve seçenek oldu ki bu jenerik çözümlerden ya da pazardaki diğer çözümlerden bir klavye kılıf çözümünü entegre etmeyi düşünüyoruz. Çünkü tek bir çözüm herkes için yeterli olmayabilir. Birden fazla ürün sunup bunun sırf klavyeye, klavye artı kılıf gibi çeşitli kombinasyonlarında seçenekler sunmayı düşünüyoruz. Çünkü kimisi klavyeyi ayrı taşımak isteyecektir. Kimisi aynı case'in içinde kullanmak isteyecektir. Hı-hı. Farklı kullanımlar için farklı seçenekleri de beraberinde sunmayı düşünüyoruz.
Peki Toshiba ekosistemleri nasıl bakıyor? Bakıldığında hem Windows tarafında cihazınız var hem Android tarafında cihazınız var. Yani sizce ileriye dönük olarak hangisi daha rekabetçi olur? Hem kişisel görüşünüz hem de belki firmanın görüşünü yansıtmak açısından.
iOS önce içerik açısından çok dominant olmuştu. Daha sonra Android çok hızlı yükseldi ve iOS'u geçti bu anlamda, tercih edilebilirlik anlamında ve içerik anlamında. Şu anda Windows 8 platformu özellikle dokunmatik ekran desteğiyle beraber önemli bir çözüm oldu ve içerik geliştiği sürece daha büyük bir pazar payı alacaktır. Tabii şu an her ne kadar notebook ve masaüstü PC'lerde lider platform olmasına rağmen el cihazlarında bu söz konusu değil. Çünkü çok daha geç girmiş durumda oraya. Ancak Windows 8 mobil telefonların, tabletlerin girmesiyle ve içeriğin de gelişmesiyle tüketicinin tercihine göre pazar yön bulacaktır. Bence içerik ne kadar hızlı gelişirse Windows 8.1'in de yaygınlaşması o kadar hızlı olacaktır. Tabii buna paralel olarak bu platformdaki cihazların pazarda yer bulması artacaktır. Orada çeşitlilik çok fazla. Yani bu hibrit tablet olanlar, ultrabooklar, dokunmatik notebooklar orada geniş bir yelpaze ve hızla geliyor. Ve tüm üreticilerden çok değişik çözümler. Ekrana dönenler, katlananlar, kayanlar birçok form geliyor. Burada artık tüketici nasıl bir formda bir cihazı kullanmak istediğini, hangisini tercih ettiğini, hangisini beğendiğini, günlük kendi kullanım şeklinde göre hangisinden daha çok keyif alıyorsa onu tercih edecektir. Bence bu seçeneklerin zenginliği açısından Windows platformu daha çabuk gelişecek diye
düşünüyorum. Peki bu kadar çok seçeneğin olduğu pazarda siz Toshiba tabletleri hangi özellikleriyle ön plana çıkacağını düşünüyorsunuz? Yani hangi özellikler Toshiba'nın çözümlerini farklı kılar ya da tüketiciler o özelliklerden dolayı Toshiba tabletleri almalı?
Toshiba sonuçta 140 yıllık bir şirket ve asıl uzmanlığı mobiliteden gelmiş ve bayrak gemisi de taşınabilir bilgisayarlar. Evet. Bu anlamda Toshiba yine lider olduğu konulardan biri depolama birimleri. Bugün disk ve flash ürünlerde, SSD'de Toshiba dünyanın en büyük üreticilerinden. En son aldığımız bir pazar raporuna göre %30 oranında bir depolama birimlerinde pazar payımız var. %30 çok ciddi bir pazar payı.
3'te 1'e
bu anlamda Toshiba bu depolama birimleri ürünlerin içine entegre ettiği oranda ve kullanıcının buna ihtiyacı oranında ürünler de çeşitleniyor. Bence iki faktör var. Bir tanesi ekran boyutu, bir tanesi de depolama. Bugün kullandığımız tüm cihazlar aslında bir ekran çözümü. Yani bu bir cep telefonundan, tablete, notebook'a, televizyona kadar. Bugün artık televizyon da bir bilgisayar ve televizyon da akıllı özellikleri sayesinde İnternete bir büyük ekran çözümü olmuş oluyor. İnternete bağlanıyor.
Uygulamaları var.
Sosyal medya kullanabiliyorsunuz. İletişim kurabiliyorsunuz. Birçok bilgisayar işlevlerini televizyonda kullanıp bunu bir arkadaş, aile grubuyla bir kullanımız açısından, paylaşabilmeniz açısından iyi bir ortam sağlıyor. Bu küçüldükçe, el cihazına indikçe kişiselleşiyor ve bireysel kullanıma dönüşüyor. Dolayısıyla ekran boyutunu seçerek kendi cihazlarınızı ve ekran boyutundaki ihtiyacınıza göre karar veriyorsunuz. Bir de depolama birimi. Bu cihaza ne kadar bilgi depolayacaksınız? Bu cihazda ne kadar bilgi taşımak ya da saklamak istiyorsunuz? Burada işte cep telefonları önce hafızası neredeyse yok denecek kadar azdı. Sonra 512, 1 GB, 4, 8 derken 128 GB derken gidiyor. Artıyor ve bugün ultrabooklarda en popüler 128 GB boyut var. PC'lerde artık 500 GB'ın altı konuşulmuyor bile. Bu anlamda depolama birimi de bir kriter. Örneğin yine fuarda sergilenen ürünlerden beni en etkileyenlerden bir tanesi bir hibrit tablet, ultrabook. Tablet klavyesinden ayrılabiliyor, tablet olarak çalışıyor. Birleştirdiğinizde tam bir ultrabook ve notebook işlevi görüyorsunuz. İçine de ilk defa bir tablet boyutuna indirgenmiş bir hard disk, 500 GB'lık hard disk. Yani bir tablet içinde 500 GB'ı depolayabildiğinizi düşünün ki bu şu ana kadar olmayan bir şeydi. Böylece eğer kapasiteye ihtiyacınız varsa, bol miktarda video, resim ve bilgi kaydediyorsanız, çok sayıda aplikasyonunuz var ve bunların hepsini aynı anda cihazınızda istiyorsanız, dışarıdan sürekli bir şeyler takıp çıkarmak istemiyorsanız bu güzel bir çözüm. Toshiba'nın da hem SSD'li, hem flash çözümlü, hem hard disk çözümlü tablet seçenekleri buradaki ürün yelpazesini genişletmiş oluyor.
Zaten yanlış hatırlamıyorsam eğer Portage Z830'da dünyanın ilk 512 GB SSD seçenek Ultrabook'uydu diye hatırlıyorum.
Dünyanın ilk Ultrabook'uydu 512'li SSD'li olan ve Avrupa'da da ilk Türkiye'ye o ürün gelmişti. 50 adet gelmişti. Ve o zaman Avrupa Başkanı bile bu ürünü ilk almamızdan dolayı bizi arayıp...
50'sini satabildiniz mi Aytaç Bey? 512 GB.
Tabii 50'si de satıldı. Gerçekten mesela ben şu an 128 GB Ultrabook'umu doldurdum. 256'yı aldım ama ona geçiş yapmak için böyle müsait bir zaman bekliyorum. Halbuki alırken bunu 512 alsaydım böyle bir sorunum olmayacak. Dolayısıyla orada tabii fiyat performans ilişkisine çok bakmak gerekiyor. Yüksek kapasite özellikle bu tür hızlı disklerde fiyat çok daha hızlı ve orantısı olarak artıyor. Normal diskler 2,5 inç ve 3,5 inçler sonuçta kapasite yani gigabyte per fiyat gigabyte'a düşen fiyat düşüyor boyut büyüdükçe. Küçüldükçe de maliyet artıyor. Burada fiyat performans ilişkisine bakmak lazım ama size kapasite lazımsa bunda mobil kullanımda bu kapasiteye ihtiyacınız varsa ona uygun cihazı tercih etmekte fayda var.
Tabii maliyetler hala yüksek ama eğer kullanıcılar tercih edebiliyorsa özellikle 128 GB'dan uzak durmalarını tavsiye ederim. Çünkü çok hızlı doluyor. Zaten hani bir Windows cihazla yarısı Windows ve ona ait bazı uygulamalara gittiğini düşünürsek eğer oyun da oynamak isteniyorsa o cihazda hani maalesef çok kısa sürelerde dolduğuna şahit oluyoruz ama dediğiniz gibi 128 GB bugün herhalde Ultrabook için en ekonomik çözüm. 256 üstüne çıkılınca maliyetler hissedildiği derecede artıyor. Ultrabook'lardan bahsetmişken o zaman Ultrabook'larla devam edelim. Burada Toshiba'nın modellerine geçeceğiz ama bir önemli sorun var. Intel 4 ay önce Haswell platformunu tanıttı ancak piyasada hala Haswell tabanlı notebook ve Ultrabook'lar bulunmakta zorluk çekiyor. Pek çok firma hala 3. nesile devam ediyor. Yani bunun nedenleri nedir? Türkiye özel bir durumu, Intel maliyetleri yükselttiği için üreticiler uzak mı bakıyor yoksa Türkiye'de çok fazla stok vardı da üreticiler bunun mu bitmesini bekliyor? Bu olayı bize bir tanımlar mısınız, özetler misiniz Aytaç Bey?
Tabii geçişler zaman alabiliyor. Dediğiniz gibi stokların da etkisi var. Özellikle sezon diye tabir ettiğimiz okulların kapanış dönemine doğru Türkiye'de bir takım Gezi Parkı olayları olsun, bir takım komşularımızla olan olaylar neden olsun. Pazarda düşünüldüğünden biraz daha yavaş olduğu, satışların biraz azaldığı görüldü. Buna paralel olarak da yeni platformdaki ürünlerin stoklara gelmesi gecikmiş oldu.
Arada tabii kur oynamaları oldu.
Evet, kurdaki hareketlilik de maliyeti yükseltti. Bunların hepsi etkendir. Şu an 4. kuşak Core işlemciler Ocak ayında tamamen pazarda yerini bulmuş olacak ama i7'ler geldi. Önce i7 işlemciden başladı. Şimdi i5'ler ve i3'ler geliyor. Yani Q4'te tamamen 4. kuşak işlemcileri göreceğiz. Önümüzdeki Ocak'tan itibaren de eski platformdaki ürünler hemen hemen pazardan raflardan kalkmış olacak.
Bu aslında bana doğrudan gelen de bir soru. Ben de direkt size aktarayım. Oyun serisi Cosmio'lar şu anda Haswell'de i7'lerle piyasadan bulunabiliyor mu? Özellikle Cosmio tarafı çok merak ediliyor bu noktada.
Evet, X70 modelimiz geldi. Bunda çok güçlü bir grafik kartı da destekliyor performansı.
Nvidia'da çalışıyorsunuz orada.
Nvidia'nın en yeni versiyonu 256 bit çok güçlü bir ekran kartı GDDR5. Gelişmiş sistemi, yüksek rezolüsyonlu ekran ve yüksek parlaklıktaki ekran.
Yine Blu-ray sürücüsü, SSD sürücüler.
Blu-ray sürücüsü ve yazılabilir, yeniden yazılabilir Blu-ray sürücüsü gibi donanımlarla güçlendirilmiş. Cosmio modeli geldi. Şu anda da stoklarımıza girdi. Yine 7 işlemcili, yeni 4.47 işlemcili modeller bugünlerde stoklara giriyor.
Satellite'de durum nedir peki Satellite ailesinde?
Satellite ailesinde Ekim ayı içinde, Eylül sonundan itibaren Ekim ayı içinde gelmiş olacak. Ama Ekim ayının şöyle bir kritik tarafı var. Ekim'in sanıyorum 18'inde Microsoft'un 8.1 lansmanı var. Her ne kadar 8 kullanıcılara 8.1'e ücretsiz yükselme imkanına sahip olsalar da alırken 8.1 almak isteyenleri düşünerek
ya kutudan çıktığında en yenisiyle çıksın diyenler için ikinci sonu.
Onlar Ekim'in ikinci yarısını bekleyebilirler. Bu anlamda da belki Haswell ürünlerin bununla çakıştırılması da tercih edilmiş olabilir. Yani bir diğer sebep de bu olabilir. Yani hasfiyerli bir ürün olmuşken bir de Windows 8.1 olsun. Windows 8.1'in çok daha iyi ve 8'in bir takım eksiklerini gideren bir işletim sistemi olduğunu düşünürsek bunu da mantıklı buluyorum.
Peki Ultrabook'lar için de bu saydığınız aynı kriterler mi geçerlidir?
Evet, Ultrabook tabii tanımı giderek değişiyor. Eskiden Ultrabook ince ve hafif bir
şimdi
notebook olması gerekiyordu.
Şimdi dediğiniz gibi kalın, büyük ekranlı.
Şimdi bakıyoruz Ultrabook adı altında o ne derler bu Ultrabook tanımlamaları çok delindi ve ortaya kalın büyük Ultrabook'lar
çıktı. 2,5 kilogramlık bir Ultrabook.
Evet, bunu olmaması gördük. Gerekir ya da Ultrabook yani kulağa geldiği haliyle Ultrabook olmaması gerekiyor böyle bir Ultrabook.
Ama sanki bu Türkiye'ye özel bir profil gibi ortaya çıktı. Yani ben Amerika'da işte internet etkinliğindeydim.
Evet.
Ultrabook diye anlatılan cihazlar neyse bildiğimiz tüy gibi ince, hafif, evet, tam o profil olan cihazlar ama Türkiye'ye bakıyorsunuz. Evet. 2,5 kilogramlık katladığınız zaman kitap kalınlığında cihazların Ultrabook adı altında lanse edildiğini görüyoruz.
Evet, maalesef Ultrabook pazarlama gücünü kullanıp ama ürün de ucuz olsun diye işte normal disk kullanılan daha büyük, daha kalın cihazlar, o küçük komponentlerin maliyet dezavantajından kaçınıp Ultrabook standartında gibi görünen büyük cihazlar çıktı piyasaya. Ama şimdi orada biraz daha değişiklikler var. Mesela dokunmatik ekranlı
zorunlu kılınıyor
olması abi. Gerekiyor Ultrabook adı alabilmesi için. Bence ince, hafif dokunmatik ekranlı Ultrabook'lar pazara yeni bir zenginlik katacak.
Şimdi Intel konferansında şöyle bir durum vardı. Ultrabook'larda yavaş yavaş 3 boyutlu kamera gibi bazı ekstra yeni özellikler eklenmeye başlanacak. Bu açıdan bakıldığında Toshiba'nın yol haritası nasıl? Hem Türkiye için hem de genelde daha yeni, daha iddialı modellerde görebilecek miyiz Ultrabook alanında?
Evet, Ultrabook'ta bizim Z30 isimli bir serimiz geliyor. Z30 mevcut ürüne göre birazcık daha ağır. Buna karşılık daha gelişmiş özellikleri var. Zaten yine bizim tüm portlar Ultrabook'umuzda vardı. Yani hiçbir bağlanabilirlikten taviz vermiyoruz. İlk jenerasyondan beri. Bunu yine sürdürüyoruz. İlave bir kart okuyucusu var fazladan mevcut ürüne göre. Yine çift hem trackpoint dediğimiz parmakla kullanılan bir mouse hem touchpad tarzında bir şey var aynı anda. Öncekinden farklı olarak bir de parmak izi okuyucusu var seçenekli olarak. Onun dışında daha dayanıklı bir kasası var. Bu hafif ağır olmasının sebeplerinden bir tanesi de bu. Ama diğer taraftan dizayn olarak geliştirilmiş bir model. Son derece kullanışlı bir model olacak diye düşünüyoruz.
Şimdi bilgisayarlara bakıldığı zaman zaten Toshiba denince Türkiye'de de akıllara gelen ilk konu dizüstü bilgisayarlar. Biz sizinle uzun süredir Toshiba'nın televizyonlarını konuşuyoruz ama sizden sonra sizinle yaptığımız videoların sonrasında hep gelen şöyle bir serzeniş var. Televizyonları her yerde bulamıyoruz. Örneğin hani Korelilerin bulunduğu her yerde Toshiba'yı göremiyoruz. Hani insanlar hala Türkiye'de Toshiba'nın televizyon stratejisini anlayabilmiş değil. Biraz bunu bize açar mısınız? Yani televizyonlar var, bulunamıyor ya da maliyetler anlamında daha yüksek kaldığı söyleniyor. Tam olarak siz Türkiye'de televizyon anlamında operasyonlarınızı nasıl yönetiyorsunuz ya da ne hedefliyorsunuz?
Televizyonlar özellikle perakende marketlerde ve bayilerde önemli yer, fiziksel olarak yer işgal eden ürünler. Yani bir notebook masasında belki 20 tane notebook sergileyebiliyorsun ama aynı mekanda birkaç tane televizyon sergileyebiliyorsun. Televizyon sergilemek için daha büyük alana ihtiyaç var ve o alanlar önemli bir görsel şov yapıyor ve bu alanlar perakendecilerin üreticilere kiraladığı yerler. Yani bu alanlarda ürünlerinizi sergilemek için çoğunlukla ücret ödemeniz gerekiyor.
Üreticiye bir maliyet.
Evet, üreticiye bir maliyet oluyor. Bu maliyetin fiyat performans ilişkisine bakmanız gerekiyor. Yani bir mağazaya 50 bin lira kira ödediğiniz zaman o 50 bin lira kirayla kaç tane sattığınızla alakalı bir durum var. Ve eğer verdiğiniz kirayı satış adetinizle karşılayamıyorsanız ortaya bir maliyet artışı çıkması gerekiyor üründe ki bu bizim yapmak istemediğimiz bir şey. Zaten fiyatımız genellikle ucuz değil. Biz de Toshiba'nın bir takım üretim kriterlerindeki bir takım gerçekten maliyet artırıcı faktörler nedeniyle bunları fiyat anlamında rekabetçi bir ürün üretemiyoruz. Rekabetçi derken teknolojik olarak rekabetçi ama fiyat olarak belki biraz daha yukarıda. Şu an biz ürünlerimizi yine belli marketlerde sunmakla beraber daha çok bayi kanalından tüketiciye ulaştırmaya çalışıyoruz. Bu bayi kanalının asıl katma değeri ürünü anlatmakla ilgili olması gerekiyor. Çünkü perakende marketlerde sadece kira değil, aynı zamanda o ürünü anlatmak için bir takım elemanlarınızın, promotörlerinizin olması gerekiyor. Bu promotörlerin ürünleri tüketiciye sunması ve satması bekleniyor. Hı hı. Bunların maaşını da biz ödemek durumunda kalıyoruz. Dolayısıyla ortaya bir satıcı, promotör dediğimiz satış elemanı ya da tanıtım elemanı maliyeti geliyor. Ürünü yerleştirmek için bir kira maliyeti geliyor. Biz ise yaptığımız işi ithalat maliyetine itibaren, ki biliyorsunuz Türkiye'de ithalat maliyetleri de ciddi yüksek. Televizyon gibi ürünlerde maliyetin yurt dışı alış fiyatının üzerine bandrol geliyor, %16 gibi bir maliyet bu. 6.7, %6.7 ÖTV geliyor, KDV geliyor. Vadeli ithalat yapıyorsanız KKDF diye bir maliyet var. Kültür Bakanlığı fonu var. Birçok maliyetler geliyor fiyatın üzerine. Bunun üzerine bu tür kira ve personel masrafını da eklediğin zaman ürün fiyatı giderek artıyor. Biz de bu fiyatı artırmamak için mümkün olan en uygun maliyetli operasyonu ve organizasyonu kurmaya çalışıyoruz. Şu anda promotör, genel olarak promotör bulundurmayan bir perakendecinin tüm mağazalarında ürünümüz var. Orada dediğim gibi çok düşük bir şeyle, ilave maliyetle ürünleri sergileyebiliyoruz ki tüketiciye ürünün fiyatı daha fazla yükselmesin. Onun dışında bayilerde sunmaya çalışıyoruz. Bayiler genellikle daha düşük marjlarda ürünleri sunmaya gayret ediyorlar. Bir de daha önemlisi, ürün özelliklerinin anlatılmasına ihtiyacımız var. Eğer ürün özelliklerini iyi anlatamıyorsak, o zaman sadece boyuta bakıp, çok basit bir iki kritere bakıp pahalıymış, ucuzmuş, alınır alınmaz noktasına geliyor ve o zaman satış kaybediyorsunuz. Bu anlamda ürünleri iyi anlatabilecek, ürünlerde uzmanlığı olan bazı profesyonel ev sinema sistemleri kuran şirketlerle anlaşmalarımız var ve bu anlaşmaları artırıyoruz şu anda. Yine bir takım bağımsız bayiler var. Bunlar zincir olmayıp kendi mağazalarında ürünü sunmak isteyenler. Biz bu kanallardan, ama tabii ki perakendecilerle de eğer ürünün maliyetini artırmayacak bir takım anlaşmalar sağlayabilirsek, ki bunun üzerinde de çalışıyoruz, perakendecilerdeki varlığımızı da artırmayı hedefliyoruz. Örneğin bugün Carrefour gibi, Kipa gibi marketlerde de ürünümüz var. Normal bildiğiniz elektronik perakendecilerin de bazılarında var. Ama dediğim gibi biz şu an oradaki maliyet düşük tutmak adına operasyonlarımızı ve organizasyonlarımızı revize ediyoruz diyelim. Hı hı.
Şimdi Türkiye pazarının, televizyon pazarının bu yıl herhalde 2 ile 2,5 milyon arasında seyretmesi öngörülüyor. Geçen seneye göre ufak bir küçülmeden bahsediliyor genel olarak bakıldığında. Toshiba'nın Türkiye pazarıyla ilgili peki hedefi nedir? Hani az önce nasıl sistemin işlediğini anlattınız. Peki bu çarkın sonunda sizin televizyon pazarından asıl hedefiniz, yani orada neyi öngörüyorsunuz? Genel olarak bakıldığı zaman Türk televizyon pazarında Toshiba kendisini nereye konumlandırmak istiyor? Pazar payı olarak da, tüketici algısı olarak da.
Bizim orada kendi iç hedefimiz en çok satan Japon markası olmak. Yani orada...
Yani orada aslında Sony ve Panasonic'i geçmeye hedefliyoruz diyorsunuz. İsmi koyalım
yani,
artık.
Evet, Japon markası diyeyim ben. Bütün rakiplerimize son derece saygı duyuyoruz ve hepsi ciddi büyük üreticiler. Tüketici elektroniğinde Japonlar en eski olan firmalardır. Toshiba 1954'te dünyanın ya da kendi ilk televizyonunu üretmiş diyeyim. Bugün 1954'ten sonra kurulmuş başka uzak doğu firmalarının pazarda daha yüksek skorlarda sattığını da biliyoruz. Ama burada birçok faktör var. Bu faktörleri saymakla bitmez. Ama biz burada kaliteli ürünü maksimum güvenceyle sağlamak istiyoruz. Şu anda bilgisayarlarda sunduğumuz bir güvenceyi televizyonda da sunup ondan sonra bunun bir lansmanını yapıp tüketicilere bu faydayı da anlatarak bir sinerji yaratmak istiyoruz. Bu da şu, no matter what garantisi dediğimiz bir garanti var. Bu bilgisayar, Toshiba bilgisayar ve tablet alan kullanıcıları kırılma dahil, çalınma dahil.
Yani ne olursa olsun garanti altında.
Hatta memnuniyetsizliğe de dahil her türlü duruma karşı koruyor. Yani siz 1500 lira verip, 1000 lira verip, 2000 lira verip bir Toshiba ürünü aldığınızda bileceksiniz ki suya da düşürseniz, Evinizden çalınsa da, kırılsa da ya da aldığınız ağır olduğunu düşündüğünüz, hafif bir şey almanız gerektiğine karar verdiniz. Değiştirmekseniz, değiştirmek isteseniz de bu garantileri sunan bir sistemimiz var ve bunu kampanya olarak notebooklarda başlattık. Eylül sonuna kadar sürüyor ama biz bunu buradaki performansa göre, yani oradaki tek riskimiz suistimal edilmesi. Bazen suistimal de edilebiliyor ve bu oran makul sürede, miktarda olduğu sürece bu kampanyayı sürdürmeyi planlıyoruz. Ve şimdi bu kampanyayı televizyonlara da sunacağız. Yani televizyon aldığınızda televizyonunuzu kurarken de düşürüp kırsanız, işte ne bileyim çocuğunuz oynarken oyun kolunu televizyona fırlatıp kırsa da, televizyonunuz çalınsa da, özellikle küçük televizyonlarda çalınma bayağı yüksek şikayet.
Türkiye'de öyle yaygın bir durum söz konusu
mu? Evet, yani ev hırsızlıklarında
artık LCD televizyonlar
artık iyice inceldi ve hafifledi. Kolaylıkla siz bir 32 inç televizyonu, 22 inç televizyonu, 27 inç televizyonu kolaylıkla kolunuzun altına alıp götürebiliyorsunuz.
Ama şimdi ilginç olan o televizyonlar artık no name isimlerde ya da markası bir isimlerde 200-300 liraya satıldığını görüyoruz. Yani artık hırsız için de risk. 200 liralık televizyon almak için kendisini çok büyük risk atıyor bakıldığı zaman.
Evet, yani orada birinci sırada tabii notebooklar var. Notebookların hırsızlık oranı çok yüksek ve biz web sitemizde bunlarla ilgili çok gelişmiş servisler koyduk. Örneğin çalıntı kaydı diye bir seçenek var web sitemizde. Notebook'unuz çalındığında sisteme giriyorsunuz ve biz bu ürün herhangi bir servisimize, Türkiye'nin herhangi bir noktasındaki servisimize ya da Avrupa'daki herhangi bir servise ulaştığında onu yakalayabiliyoruz. Eğer bir polis raporuyla çalıntı kaydı, evet, ispatlanması koşuluyla tabii çalınmışsa cihazınız, ki çok sayıda böyle cihaz yakaladık. Servise geliyor. Biz bu cihazı hemen alarm veriyor seri numarası girildiği anda ve biz de polise bildiriyoruz ve gerçek sahibine de teslim edilmesini sağlıyoruz.
Tabii şöyle bir sıkıntı var. Dizüstü bilgisayarı çalınan da mağdur, o dizüstü bilgisayarı servise götüren de mağdur aslında. Sonuçta muhtemelen çalan kişiler onu başkasına sattığı için orada çift taraflı bir mağduriyet söz konusu
oluyor. Tabii ama polisimiz orada silsileyi takip ederek, yani bunu zaten tahmin ediyor, muhtemelen çalan kişi servise götürmez. Dolayısıyla çalıntı bir şey almış. Bunu nereden aldın yöntemiyle silsilesinden çoğunlukla yakalıyorlar. Yani çoğunlukla kaynağına ulaşıyorlar. Genellikle servise getiren kişiyi de çok mağdur etmeden işin çözülebildiği case'lere şahit olduk biz burada. Onun dışında servislerin tamamı bizim web üzerinden, çağrı merkezinden ve SMS ile takip edilebiliriz. Yani biz şu an kurye ve kargo şirketinde sistemimizi entegre ettik ve teknik problemi olan herhangi bir kullanıcı, Türkiye'nin herhangi bir noktasındaki kullanıcı çağrı merkezimizi aradığı anda ya da web sitemize girdiği anda o anda problemine canlı destek alabilir. Web sitesinden telefonla, SMS'le destek alabilir. Eğer problem telefonla ya da uzaktan giderilemiyorsa bir çağrı merkezindeki agent bir bilet açıp onu en yakın kuryenin alıp servise getirip ücretsiz olarak tamir edilip yine adresine ücretsiz olarak teslim edilmesini sağlıyor ve kullanıcı bunların hepsini web üzerinden
takip edebiliyor.
Ya da çağrı merkezi üzerinden ya da SMS'le bilgilendirilerek takip edebiliyor. Cihazınız şu an yolda, tamir edildi, kurye şirketinde gibi bilgileri de her an takip edebiliyor.
Tabii bunlar herhalde yeni yeni yaptığınız yatırımlar. Çünkü daha önce konuşmalarımızda özellikle teknik servis kısmı ile ilgili bunlardan çok fazla bahsetmemiştik.
Bunları uzun süredir yapıyorduk, geliştiriyorduk ve bu geliştirmeler artık hayata geçti. Ve bu yazılımımız şu an bizim bağlı olarak çalıştığımız Avrupa çapındaki yazılımla konuşarak, yani bir cihaz servise eğer ikinci defa geldiyse hemen bunu görebiliyoruz. Problemlerin hepsinin kaydı istatistiği tutuluyor. Arızalı parçalar mutlaka kayda geçiyor. Aynı parça birden fazla arıza yaparsa bu daha çok büyük öncelik kazanıyor. Bunların hepsi ve bu yazılım o kadar beğenildi ki şu an bu yazılımı Toshiba Avrupa'ya da satma sürecindeyiz. Sözleşmeyi de imzaladık. Başka ülkelerde de Türkiye'de geliştirdiğimiz bu yazılım kullanacak. Yani tüketicinin %100 memnun olacağı bir sistem geliştirdik.
Bu videoyu çektiğimiz günün sabahında Microsoft'un açık akademi etkinliği vardı. Orada da gençleri nasıl yazılıma teşvik ederiz, nasıl yazılım ihraç edebiliriz konuşuyorduk. Bu da aslında buna güzel bir örnek oldu. Evet. En azından Türkiye'de yapılmış bir yazılımın başka ülkelere örnek gösterilmesi ya da o ülkelerde kullanılması da gerçekten önemli bir başarı. Şimdi yavaş yavaş videomuzun sonuna gelirken son olarak diğer ürünlerden de çok kısa bahsedelim isterseniz. Depolama tarafında yenilikler var. İFA'da da yeni SSD'lerin tanıtımı gerçekleştirildi. Ya bunlardan kısaca bahsedeyim. Türkiye'de SSD tarafında son durum nedir Toshiba adına? Bunun dışında tabii aksesuarlar var. Onu da sormak istiyorum. Aksesuar tarafında ne yapıyorsunuz? Bir de benim kişisel olarak merak ettiğim Toshiba'nın akıllı medya yöneticileri var. Bunlarla ilgili bir çalışmanız var mı?
Evet. Tabii depolama birimleri Toshiba'nın çok önem verdiği bir konu. Orada geçmiş yıllarda Fujitsu'yu satın aldılar. Western Digital'in bir fabrikasını da satın aldılar. 1.8 ve 2.5 inçte zaten çok büyük bir üreticiydi. 3.5 inç ve endüstriyel disklerde tüm yelpazeyi tamamladı. SSD'ler ve flash'lar zaten Toshiba'nın uzmanlık konusu. Böylece yelpaze çok geniş. Bu tür ürünler giderek gelişiyor. Bunlar bir otomotiv diski de olabilir. Bugün bindiğiniz araçların çoğunun içindeki multimedya ve navigasyon yazılımları, disk bilgileri Toshiba disklerde.
Yani tabii iyi bir araçta, her araçta da öyle bir bilgi eden sistemi yok. Ama evet, olanların çoğunda.
Olanların %80'inde Toshiba var diyeyim o halde. Hı hı. Onun dışında yine medya player'lar, bu depolama birimleri aynı zamanda medya player olarak kullanılabiliyor. Yani bunları bilgisayarınıza bağlayıp, diskini televizyonunuza bağlayıp da kullanabiliyorsunuz. Yeni bir ürün çıkardık, Story TV diye bir ürün. Bu ürün televizyona arkasında monte ediliyor bir disk takma kutusu. Bu kutuya diski taktığınızda o diskteki içerikleri televizyonda oynatabiliyorsunuz. Hatta televizyondan diske içerik kaydedebiliyorsunuz gibi birçok fonksiyonları da yanında getiriyor. Bu depolama birimleri biliyorsunuz artık bulut depolama gibi seçenekler de çıktı ve bilgilerimizi bulut üzerinde de depolayabiliyoruz ve bulut şirketlerin çoğu da Toshiba disk kullanıyor. Çok yakın zamanda dünyanın önde gelen bulut sağlayıcılarından bir tanesi 100 bin adet disk aldığını İFA'daki bir toplantıda duydum. Ama buluta güvenmeyen, kendisi depolamak isteyenler yine bu tür ürünler alabilir. Toshiba'nın bu tür bulut depolama şeyi var. Evinize bir tane koyuyorsunuz. Evdeki herkes onun içindeki müzikleri, videoları, resimleri paylaşabiliyor.
Ortak alan oluyor bir yerde. Ortak alan kullanabiliyor, erişebildi.
Bu tür ürünler de yelpazemize eklendi.
Son olarak medya yöneticileri sormuştum. Akıllı medya yöneticileri de var aslında Toshiba'nın.
Evet.
Yani aptal diyebileceğimiz eski nesil televizyonları akıllı televizyona dönüştürebilen.
Evet.
Ürünlerin Türkiye yansıması var mı?
Tabii şimdi yine İFA'da lanse edilen ürünlerden mesela Blu-ray oynatıcı ve normal televizyonu akıllı televizyona dönüştürüyor. Bunlar çok değişik ürünlerdi. Bunların 3D olanı, Ultra HD destekli olanı, işte yani
4K desteği sunan.
Evet, 4K desteği olan. Bunların içinde kablosuz özellikleri olan, yani kablosuz bağlanabilen modeller. Bunlar 4 farklı kategoride üründen oluşuyor ve hepsi televizyonunuza bağlandığında o televizyonu akıllı bir televizyon haline dönüştürüyor ve yüksek rezolüsyonlu medya içeriğini oynatabiliyor. Bunların Türkiye'ye gelmesi de tahminen Ekim sonrasını bulacak diye düşünüyorum.
Yani bu konuda zaman zaman sorular gelebiliyor. Televizyonlara daha fazla fonksiyon kazandırabilecek üçüncü parti cihazlar ya da ek medya yöneticiler. Bu da önemli bir gelişme. Çünkü
tabii bir sene önce televizyon almış olabilirsiniz ve aldığınız televizyon Smart TV olmayabilir.
Aslında hani özellikle mesela Japonlarla ilgili öyle bir algı vardır. Hani bazı kullanıcılar 10 yıl önce bir Japon televizyon alıyor.
Evet.
Değiştirmek istemiyor onu, evet, ya da değiştirmeyi lüks görüyor. Hani ekstra bir televizyon maliyetine girmek istemeyebiliyor. Bu tür düşünce içerisinde olan kullanıcılar için kuşkusuz bunlar da o cihazın daha uzun süreler boyunca kullanılabilmesi adına önemli genişleme alanları sağlıyor.
Evimize ilk televizyonun 1969'da girdiğini hatırlıyorum ve 1969'da giren televizyonu 15 sene kullandık. Hı hı. Ve 15 sene televizyon buzdolabı, çamaşır makinesi gibi uzun süre kullanılan bir cihaz olarak görüldü. Renkli televizyon çıktığında da biz renkli televizyonu kullanırken yine o siyah beyaz televizyonu da kullanmaya devam ettik. Ta ki tüpü bitip artık tamamen kullanılmaz hale gelinceye kadar. Ama artık teknoloji öyle bir hale geldi ki teknolojinin ömrü bitmeden teknoloji değişiyor ve o değişen teknolojiyi kullanmak istiyorsanız ürünün ömrünün bitmesini beklemiyorsunuz. Ya onu evde ikinci bir odaya başka bir yere koyuyorsunuz. Hı. Eskiden televizyon evde bir tane olan bir şeydi. Şimdi artık işte yatak odasında, çocuk odasında, mutfakta gibi kullanım senaryoları.
Tabii, o da ayrı bir tartışma konusu.
Tabii orada tartışılır ama mesela bizim bir portatif televizyonumuz var, bataryası da olan. Ben kızımın televizyonunu odasına kurmaktansa o portatif cihazı verdim. O gelip biz salonda televizyon seyrederken o da kendi başına orada bir çizgi film seyredebiliyordu ve hem gözümüzün önünde oluyordu hem de aynı ortamda iki televizyon kullanmış oluyordu, kulaklığını takıp dinliyordu. Bu tür ürünlerin zenginleşmesi bir teknoloji geliştikçe olmaya devam edecektir. Üzerinde DVD'si olan televizyon var mesela. Bu mutfakta
hanım yemek yaparken bir yandan da
pratik, yani işte mutfakta eğer çok zaman geçiriyorsanız siz ya da eşiniz mutfakta böyle bir ürün olması, üstelik işte DVD taktığınızı düşünün, harici bir DVD, ona bir sürü kablolar ilave, elektrik falan, mutfak için çok pratik olmayabilir ama işte DVD'li bir televizyon, sadece elektriğe takıyorsunuz televizyonu, DVD'yi koyduğunuzda seyrediyorsunuz filmi ya da işte televizyon seyrediyorsunuz. Böyle çözümler var. Örneğin tekne gibi, yazlık gibi ortamlarda da yerin az olduğu ya da her zaman kullanmanız ortamlarda da bu tür portatif cihazlar kolaylıkla taşıyıp götürebileceğiniz, kullanıp daha sonra yine taşıyabileceğiniz ya da orada bırakabileceğiniz türden ürünler çeşitlendi ve bunların hepsi bizde var. Burada ürün yelpazesi en geniş marka olduğumuzu söyleyebilirim. Mesela birçok marka, popüler markada DVD'li, dahili DVD'li televizyon yoktur. Orada biz biraz daha ürün çeşitliliğine ağırlık vermeye de karar verdik. Yani en azından şu anda da bu ürünler stoğumuzda mevcut. Ama dediğim gibi burada şunu karar vermemiz lazım. Acaba çok skora mı gideceğiz, çok mu mass çalışacağız? Eğer fiyat avantajı elde ettiğimizde bunu da yapmaya çalışacağız. Ama ondan önce biz ürünlerimizin üstünlüklerini anlatıp onları tercih edilebilir olmasını sağlamak istiyoruz. Bunun için de doğru kanalları seçmek istiyoruz. Daha uzman kanalları seçmek istiyoruz.
Tabii en sonunda aslında videomuzun sonuna gelirken ben de şunu eklemek istiyorum. Video öncesinde sizle de konuşmuştuk zaten. Japonların çözmesi gereken bir konu var, onu yine daha önce sizinle konuşmuştuk. Japonlar yaptıkları ürünü anlatmakta çok ciddi sıkıntılar çekiyorlar. İşte katıldığım bir etkinlikte batılı şirketler geldi, bizim cihazımız böyle, insan için tasarladık, bunun için yaptık, şurasını şunun için yaptık derken Toshiba'nın yetkilisi geldi, işlemcisini hızlı koyduk, SSD'si artık daha hızlı deyip teknik özellikleri sayıp gitti. Yani özellikle Japonların o havadan kurtulup biraz daha insanları yakalayabilecek sloganları ya da tanıtım yöntemlerini benimsemeleri gerekiyor.
Tabii şunu da düşünmek lazım. Diğer taraftan sonuçta Japon şirketleri çoğunlukla teknoloji şirketleri.
Mühendislik şirketi, işin tekniğinden gelen insanlar.
Ve aslına bakarsanız rakiplerde de bizim ürünlerimiz kullanıyor. Yani bizim ürettiğimiz SSD'ler, flash'lar, chipset, komponentler rakiplerin ürünlerinde de kullanılıyor. Yani belki bir anlamda şunu da düşünüyor olabilir. Yani biz rakiplerimizi de...
Ondan da para kazanıyoruz aslında.
Oradan da para kazanıyoruz bir yerde. Bunu da düşünüyor olabilirler. Diğer taraftan hep bunlar in-house teknolojiler. Diğer taraftan örneğin Apple gibi başarılı pazarlama yapabilen şirketler, diyelim ki Amerikan şirketleri ya da başka ülkelerde de bu tarz şirketler var. Bu şirketler kendi in-house teknolojileri olmadığı halde bütün dünyayı peşinden sürükleyebilmiş başarıda şirketler. Bu pazarlamanın başarısıyla oluyor bunlar. Ama sonuçta bunun ürünlerin içinde Toshiba komponentleri çok fazla. Ve ilk çıkan iPod'un %80'inin Toshiba olduğunu söyleyebilirim.
Bugün hala iMac'lerde de, MacBook'larda da.
Ürünlerde, diskler, flash'lar, komponentler. Toshiba'nın genellikle bilgisayar tüketici elektronik bölümleri çok minimum karlı. Hatta başa baş diyebileceğimiz performans gösteriyorlar. Eğer şirketin şeyleri de son derece şeffaf, yani internetten bakılabilir şirketin mali sonuçlarına. Ama neresi karlı? İşte bu komponent tarafı ve enerji bölümü karlı şu anda. Dolayısıyla komponent tarafında güçlü bir markadan bahsediyoruz. Bu da tabii sadece kendi ürünlerini değil, tüm dünyaya ürünlerine katkıda bulunan bir konu olduğu için yani bir yandan eleştiriyorum. Kendi adıma, kendi sattığım ürünler adına, temsil ettiğimiz ürünler adına kıskanıyorum diyeyim. Ama diğer taraftan da arkada böyle bir mantık olduğuna inanmak istiyorum.
Yani aslında o açıdan bakıldığı zaman da benim bilgisayarım seninkinden daha iyi, son kullanıcılar birbirler arasında yarışırken öyle firmalar var ki ikisinden birden de zaten olayın hani o kadayıfın üzerine kremayı yiyen taraf oluyorlar diyebiliriz açıkçası.
Burada önemli olan kullanıcıların kullandıkları üründen bir verim elde etmeleri, verimlilik aracı olarak kullanılması çok önemli ki Toshiba aslında taşınabilir bilgisayarlardaki en önemli kriteri güvenilir mobil cihazlar. Kurumsal kullanıcıya baktığınız zaman, yani bugüne kadar konuştuğumuz konular aslında tüketici için çok geçerli ama kurumsalda mesela durum farklı. Kurumsalda
beklentiler, ihtiyaçlar.
Beklentiler, ihtiyaçlar, güvenilir cihazlar, 7/24 çalışan cihazlar, sorunsuz cihazlar arıyor. Burada mesela bahsedilen popüler markalar neredeyse yok. Burada Toshiba gibi birkaç tane şirket var ve o tarafı iyi yönetiyor. Diğer taraftan tüketici farklı bir, tüketici elektronik farklı bir konu ve orada trendler, moda, dizayn
çok hızlı değişiyor.
Birçok faktör var ve hızlı değişiyor. Burada biz tabii elimizden geleni yapıyoruz ama diğer taraftan kullanıcı o trendlere göre zaman zaman en iyi ürün olmayabilir ama en ona göre güzel görünen ürün olabilir ya da rengi ona en çok hitap eden ürün olabilir. Birçok kriter var. O kriterlerin hepsini karşılamak mümkün olmayabilir. Kullanıcı kendi zevklerine ve ihtiyaçlarına göre ürün tercih edebiliyor. Ama bizi tercih eden kullanıcılara biz en iyi deneyimi yaşatmak için tüm organizasyonlarımızı yeniden kurguladık ve bütün servisleri kullanıcıların en iyi verimlilik elde edeceği ve en çok memnun olacağı hale dönüştürdük. Şu an bizden bilgisayar alan bir kullanıcı yarın cihazını kırdığında gelip yenisini alabiliyor ki bu dün burada oldu. Bir kullanıcı kırmış bilgisayarını bu yeni uygulamamızdan ne olursa olsun garantisinden yararlanmış. Normalde biliyorsunuz garanti üretim hatalarına karşıdır. Bu kırılmış cihazını getirmiş, biz ona yenisini vermişiz. Bana bir tane hediye göndermiş, teşekkür, çok böyle nazik bir hediye göndermiş. İşte ben inanmıyordum ama kırdığım cihaza yenisini verdiniz. Bir başka öğrenci, iki öğrenci arkadaş uyurken kapıyı da açık unutmuşlar, bilgisayarlar çalınmış. Polis raporu getirmişler, bilgisayarım çalındı diye biz de yenisini vermişiz. Yani normalde inanamamışlar çünkü hani kapı da kırılmamış, zorlama falan da yok. Yani normalde şaibeli de bir hırsızlık vakası ama ona rağmen garantimiz bunu kapsadığı için biz ona yeni cihaz vermişiz ve tabii bir öğrenci için bilgisayarın değeri çok fazla biliyorsunuz. Böyle bir yatırımını korumuşuz ve yeni bir cihaz vermişiz. Bundan çok mutlu olmuşlar, teşekküre geldiler. Bunlar tabii biz tüketicinin Toshiba'yı tercih etmelerinden memnuniyetti. Bizim için çok değerli. Şu an bütün süreçlerimizi bunu geliştirmeye yönelik geliştiriyoruz.
Aslında kullanıcı memnuniyeti çok derin bir konu. Belki başka bir zaman, başka bir videoda Toshiba'nın da dışında tüm sektörde kullanıcı memnuniyeti vesaire, tüketiciler neler bekliyor, firmalar neler yapmalı tarzında ayrı bir video konusu olarak da bunu sizle beraber oturup tekrar değerlendiriyor oluruz. Çok keyifli bir videoydu. Zaman ayırdığınız için çok teşekkür ederim Aytaç Bey. Herhalde İFA'daki tüm yenilikleri, hatta İFA'nın da fazlasını kısa diyemeyeceğim, çok kısa da olmadı videomuz. Toparlayıp özetlemiş olduk. Keyifli de oldu diyebiliriz. Bu videomuzda Toshiba'nın dediğimiz gibi Türkiye'deki ana yönetim merkezinden, Toshiba'nın Türkiye'deki bir numaralı isminden Aytaç Bey'den Toshiba'nın yeniliklerini ve yaptığı son çalışmaları konuştuk. Bir sonraki videomuzda görüşene dek şimdilik hoşça kalın. Kendinize iyi bakın.